Ayrım 38, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 355. Akbar çocuğu bırakmamaya kesin kararlıydı. Kovalandığı için yırtıcılık içgüdüsü de uyanmıştı şimdi. Çocuğun yakasına daha sıkı yapıştı ve yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Ne havaya atılan ilk kurşun ne de kulakları dibinden vınlayarak geçen ikincisi ona ağzını açtıramadı. Çocuk ağlıyor, ana babasına bağırıyor, çağırıyordu. Ne yapacağını bilemeyen Boston bir defa daha havaya ateş etti. Ama kurt da kayalara doğru kaçmaya devam ediyordu. Bir kere kayaların arasına girse izini kaybettirir ve artık onu yakalayamazlardı. Boston çaresizdi, üzüntüden ölecekti. Ne yapacaktı şimdi? Kenceyi nasıl kurtaracaktı? Böylesine büyük bir felaket nasıl olabilirdi? Hangi suçun cezasıydı bu? Bırak Akbar, yalvarırım alma oğlumuzu diyor. Sonra hızla sürülen bir at gibi soluyor, hurultular çıkarıyordu. Üçüncü defa havaya ateş etti. Kayalıklar pek yakındı ve şarjörde sadece iki mermi kalmıştı. Bir dakika sonra çok geç kalmış olurdu. Çaresiz hayvana nişan alacaktı artık. O hızla koşarken diz çöktü. Hayvanın ayaklarına nişan almaya çalıştı. Ama nefesini tutamıyor, göğsü körük gibi kabarıp iniyor ve elleri titriyordu. Tüfeğin gezi de titriyor ve ana kurt kabarmış bir denizin dalgaları arasında koşuyor gibi görünüyordu. Sonunda çekti tetiği, vuramamıştı. Çok aşağı nişan almış ve kurşun toprağı sıyırarak bir toz bulutu kaldırmıştı. Yeniden nişan aldı, şimdi tek kurşunu kalmıştı. Çekti tetiği. Patlamanın sesini hiç duymuyordu. Ama dişi kurdun sendeleyip yere kapaklandığını görmüştü. Bir rüyada imiş gibi atıldı ileriye. Çok, çok yavaş koşuyormuş gibi geliyordu ona. Uçsuz bucaksız bir boşlukta koşuyor gibi bir türlü ulaşamıyordu çocuğuna. Nihayet dehşet içinde vurduğu kurdun yanına gelip durdu, eğildi, sendeleyip iki büklüm oldu. Çığlığı boğazında tıkanıp kalmış, sesini çıkaramamıştı. Hala nefes alan, can çekişen kurdun yanında oğlu cansız yatıyordu. Kurşun göğsünden geçmişti. Artık hiç ses yoktu. Bütün sesler yok olmuştu. Bütün evren susmuş, dipsiz bir boşluğa, sessiz alevlere gömülüp gitmişti. Boston son bir ümitle kan içinde yüzen çocuğunun üzerine eğildi. Onu kucaklayıp yavaşça kaldırdı. Göğsüne sımsıkı basarak bir iki adım geriledi. Can çekişen ana kurdun mavi gözleriyle ona bakışından tuhaf bir şekilde irkilmişti. Döndü, oraya koşan iki kadına doğru yürüdü. Gülüm Han'ın silüetini ne kadar büyük görüyordu. Yüzü değişmiş bir devdi o ve iki dev kolunu upusun uzatarak ona koşuyordu. Üçü birden evlerine doğru ilerlediler. Boston kucağında yavrusunun cesediyle önde, sendeleyerek, ayakları birbirine dolaşarak kör gibi yürüyor, karısı çığlıklar atarak peşinden geliyor, komşu kadın da gözyaşları içinde Gülüm Han'ın kolunu tutup ona destek olmaya çalışıyordu. Boston uzun süre hiçbir ses duymadı. Sonra birden büyük bir çağlayanın gürlemesiyle dünya üzerine yıkıldı. O zaman olanları anladı. Gözlerini gökyüzüne kaldırarak korkunç bir çığlık attı. Neden? Neden gazabını bana yönelttin? Neden? Neden? Çocuğun cesedini o sabah kamyona yüklemek için kapının önüne çıkardıkları yatağa koydular. Ve Gülüm Han birden yere yıkılarak tıpkı geceler boyu pencerelerinin dibinde uluyan akbar gibi acı haykırışlarla dövünmeye başladı. Aslıgül de onun yanına çökmüş kalmıştı. Boston onlara hiçbir şey söylemeden tüfeğini alıp evden çıktı. Bir savaşa hazırlanır gibiydi. Bir şarjörü namluya sürdü, bir ikincisini cebine koydu. Don kulüyü eğerledi, bir sıçrayışla bindi ve gitti. Ağıldan biraz ayrılır ayrılmaz tabana doğru dolu dizgin sürdü atını. Dünyanın öbür ucuna da kaçsa yakalayacağı kişinin şimdi gittiği yerde olduğunu biliyordu. O gün Bazarbay Novgulov'un evinde de büyük bir göç telaşı vardı. Çobanlar eşyaları kamyona doldurmakla meşgul oldukları için Boston'un geldiğini, az ötede de durup atından indiğini ve tüfeğini eline alıp yaklaştığını görmemişlerdi. Ancak kamyonun yanına geldiği zaman birden fark ettiler onu. Bazarbay aracın içindeydi. Onu görünce atlayıp indi. Şaşkın şaşkın onun kömür gibi kararan yüzüne baktı. Ne istiyorsun dedi ensesini kaşıyarak. Niye geldin buraya? Bana niye öyle bakıyorsun? Yine o kurt yavruları yüzünden mi? Başka işin yok mu senin? Şey ben o yazıyı yazdım ama onlar istedi yazmamı. Benim için ne yazdığın umurumda değil. Bütün bildiğim senin yaşamaya layık olmadığındır. Onun için de seni kendi ellerimle geberteceğim. Bazarbay'ın kendisini savunacak bir durum almasına fırsat bırakmadan bastı tetiğe. Tüfeği doğrultmuş ama nişan almadan ateş etmişti. Bazarbay sendeleyerek kamyonun arkasına geçmek istedi. Ama bunu yapamadan ikinci kurşunu yedi sırtından. Sonra kendi ekseni etrafında bir kere dönerek gidip kafasını bir sandığa çarptı, yuvarlanıp düştü, çırpınarak toprağı tırnaklamaya başladı. Şaşkınlıktan herkes olduğu yere mıhlanıp kalmıştı. Gök Tursun çığlıklar atarak kocasının üzerine abanıncaya kadar öylece kaldılar. Sonra onlar da bağıra çağıra koşup geldiler aynı yere. "Kımıldamayın," dedi Boston silahını doğrultarak. "Kimse yerinden kımıldamasın. Ben gidip kendim teslim olacağım. Hepiniz burada kalın. Bakın uyarıyorum sizi. Yeteri kadar kurşunum var." Böyle derken şarjör bulunan cebine eliyle dokunmuştu. Çobanlar afallamış öylece kalmışlardı. Korkunç olay ve şaşkınlıktan dillerini yutmuşlardı sanki. Yalnız zavallı Gök Tursun bin defa lanetlediği kocasının cesedine abanmış, ağlaya ağlaya konuşmaya devam ediyordu. "Köpek gibi yaşadın, köpek gibi öleceğini biliyordum zaten," diyordu. Boston'a bakarak da "Beni de öldür katil, beni de bir köpek gibi öldür," diye bağırıyordu. "Bir an bile rahat yüzü görmedim, sevinmedim ben. Bezdim, bıktım bu hayattan." İki adam onu oradan zorla uzaklaştırmaya çalışırken bağıra bağıra konuşmaya devam etmişti. Bazarbay'a bu kurt yavrularını almakla büyük hata ettiğini, başına gelenleri hak ettiğini ama o canavarın hiç laftan anlamadığını, içki parası için kurtları sattığını söylüyordu. O sırada Boston etrafına sert sert bakarak alçak ama etkili bir sesle "Bu kadar yeter," dedi. "Size söyledim, olduğunuz yerde kalın. Ben gidip teslim olacağım, anlıyor musunuz? Kendim teslim olacağım." Kimse ağzını açıp tek kelime söylemedi. Boston o anda anladı ki görünmez bir sınır onu, yıllar yılı yan yana çalıştığı, her biriyle ayrı ayrı dost olduğu, çok iyi tanıdığı bu insanlardan ayırmaktadır. Bu insanların yüzleri birden değişmiştir ve onlar şimdi sanki ilk defa gördüğü yabancılardır. Bu yüzler şimdi bir red, bir uzaklaşmadan başka bir şey ifade etmemektedir. Artık onların gözünde yaşayan bir ölüden başka bir şey değildir. Başını öne eğerek ardına bakmadan çekip gitti. Sadık atı Don Külü'nün dizginini yakalayarak göle doğru yürüdü. Karakola gidecek teslim olacaktı. Hayatının sonu gelmişti. "Dünyanın sonu geldi!" diye bağırdı yüksek sesle. Korkunç bir gerçekle karşı karşıya olduğunu çok iyi anlıyordu şimdi. O bütün evreni hep içinde yaşatmıştı. Ölen işte o evrendi. Gökyüzü, yeryüzü, dağlar onun içindeydi. Bunlar o idi. Dişi kurt Akbar, büyük deniz ve onda gördüğü her şey kendisiydi. Alamengü'nün buzları arasında sonsuza kadar donmuş olarak kalacak Elnazar, kendisinin son yansısı olan ve kendi elleriyle öldürdüğü küçük Kence, ruhundan söküp atmak için öldürmek istediği Bazarbay hep o idi. Evet, hayatı boyunca görebildiği, tanıyabildiği her şey, bütün bu küçük evren, bu mikrokozmos hep o idi. Her zaman ama bilmeden bütün dünyayı içinde taşımış, içinde yaşatmıştı. İşte şimdi o dünya batmış, yok olup gitmişti. Kalıbıyla yine kendisine benziyordu ama artık başka yerlerdeydi. Yabancı olmuştu dünyasına. Bu yüzden de artık o başka biriydi. Onun tek ve benzeri olmayan evreni hiçbir zaman hiçbir yerde olmayacaktı. Onun kaybı işte bu kadar büyüktü. En büyük bunalımı yaşamıştı o. Birden durup atının boynuna sımsıkı sarıldı ve ağlamaya başladı. "Ah Don Külük, neler yaptığımı anlayamazsın. Oğlumu öldürdüm ben. Onu mezarına gömmeden ayrıldım. Sevgili karımı terk ettim." Atın kolanlarını sıktı. Karnına çarpmasın diye üzengilerin kayışını kısalttı. "Elveda," dedi. Hadi git eve dön. İstediğin yere git. Bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Atın sağrısını hafifçe vurdu ve hayvan serbest bırakılmasına şaşarak yürüyüp gitti. Boston yalnız, yapayalnız devam etti yoluna. Gölün maviliği yavaş yavaş büyüye büyüye yaklaşıyordu. Onun sularında erimek, yok olup gitmek istiyordu şimdi. Yaşama arzusu doğup doğup ölüyordu içinde. Tıpkı şahlanan, sonra düşen, kendi köpükleri arasından tekrar yüzeye çıkan dalgalar gibi. Kitabın sonu. 11 Temmuz 2020. Sayfa 360.